Ayrım 39, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 406, 87. bölüm. Gözlerini açtı, hava henüz aydınlanmamıştı. Bir an nerede olduğunu hatırlayamadı. Oda beyazdı, içeride parfüm kokusu vardı. Tam karşısındaki duvarda mavi bir adam kırmızı köpüklü bir denizde kürek çekiyordu. İtalyan trans avantgardı diye kulağına fısıldamıştı Sofia yatağın üstünde devrilirlerken. Bu akımın bütün ressamlarıyla yattım. Ervan karanlıkta Madonna rüyasının tablonun kırmızı dalgalarıyla silinip giden kumdan bir şato gibi yok olduğunu görmüştü. Bundan sonrası karışıyordu. Heyecan, zevk, korku, haz ve vicdan azabıyla karışık duygular. Saatine baktı, 6 olmuştu. O denli öfkelenmişti ki uyuduğundan bile emin değildi. Yataktan çıktı, külotunu ve gömleğini giydi, sonra ceketinin cebinden telefonunu aldı ve gürültü yapmadan odadan çıktı. Bu ev Sofia ile Luwak'ın eviyken buraya çok sık gelmişti. O zamanlar her şeyi en ufak ayrıntısına kadar şatafatlı ve kaba bulurdu. Bu sabah ise başka bir hikayeydi. Sarayı muzaffer bir savaşçı gibi ziyaret ediyordu. Her şey ona asil ve göz kamaştırıcı geliyordu. Salona kadar yürüdü, solda açık mutfak. Fütürist bir kahve makinesini çalıştırmayı başardı. Ardından oturma odasının balkon kapısının önünde durdu. Iena meydanının yükseltileri. Ortada Washington heykeli, solda Sen Nehri ve Tokyo Sarayı. Sağda Passy sarnıcına kadar uzanan gri damlardan oluşan bir orman. İmparatorlara layık bir manzara. Kahvesinden bir yudum aldı, sert ve sade, içi hayvani bir kibir duygusuyla dolup taşıyordu. Hep cinsellik ile aşk, arzu ile duygu arasında net bir ayrım yapmakla övünmüş olan Ervan, kendini ilkelerin adamı olarak gören o, Sofia ile ulaşılması güç peri kızıyla, erkek kardeşinin karısıyla yatmıştı. Ve bu işten alnının akıyla çıkmıştı. Ne bir ereksiyon sorunu ne de beceriksizlik yaşamıştı. O coşku içinde ağrıları neredeyse yok olmuştu. Bu aşk gecesi onda kurtarıcı merhem etkisi yapmıştı. Bu sevişmenin hoşuna gittiğini söyleyemiyordu bile. Ayrıca bu işin devamını düşünmek de istemiyordu. Şimdilik önemli olan hissettiği güvendi. Ve aklına soruşturması geldi. Kendini cinsel hayatına kaptırmış bir vaziyette Paris'in tepesinde şişinerek ne halt ediyordu. Zaten Gael'in peşinde bir gecesini, Bretanya'da da bir gününü harcamıştı. Şimdi de bir başka geceyi yengesinin kollarında geçirmişti. Derhal cep telefonunu açtı, şebekeyi bulmasını bekledi, sonra şifresini girdi. Yeniden bekledi, sonunda mesajlarına ulaşabildi. İlk mesaj 21.30'daydı, ironik bir uyarı gibiydi. Luwak beni ara. Bir an kardeşinin her şeyi bildiğini düşündü. Ama hayır, kaygılanacak bir şey yoktu. Ardından alışıldık patırtı. Morvan, Fitoussi, Kripo, Audrey bütün gece onu aramışlardı. Yeni bir cinayet işlenmişti ve gemide kaptan yoktu. 36'da bir ilk. Öncelikle Alsaslı'yı aradı. Kripo ağzı dolu bir halde cevap verdi. Neredesin? Anlatırım, sen neredesin? Mastürbasyonla mücadele ediyorum. Kripo'nun ses tonu neşeliydi. Ne? Büro'dayım ve Kellogg's yiyorum. Mısır gevreğinin gençlerin mastürbatif faaliyetlerini azaltmak için Dr. Kellogg tarafından bulunduğunu biliyor muydun? Ervan derin bir iç çekti. Yeterince zaman kaybetmişti. Kripo, lütfen. Otopsi devam ediyor. Riboaz işin başında. Bir şey buldu mu? Kurbağanın epigastrik bölgesinde saçlar. Bu kez nerede arayacağını biliyordu. Sabah saatlerinde DNA sonuçlarını alacağız. Dördüncü cesedin bulunması yakındı. Fransa daha önce birbirine bu kadar yakın seri cinayetlere tanık olmamıştı. Ve ihtiyarın da bu işe dahil olması gerekiyordu artık. Adli tabip yalnızca toksikoloji analizlerinin ilk sonuçlarını da aldı diye devam etti yardımcısı. Evet, genç kızın bağırsaklarında manyok yumrularında bulunan özel bir siyanürün kalıntılarına rastladı. Kızı öldüren bu mu? Hayır, Riboaz bunun sadece kızı kusturduğunu düşünüyor. Anlık etkisi var. Babası ritüelden önce bedenin arındırılması gerektiğinden söz etmişti. Bu yeni katil bu ayrıntıları nasıl biliyordu? Başka? Kriminal büro odayı alt üst etti. Kıyı köşe her yeri didik didik aradı. Sifonların içlerine bile baktı. Audrey ile Favini mahalleyi dolaşıyor. Şimdilik her şey Grand Augustin'deki gibi. Ne tanık var ne de ipucu. Adamımız bir gölgeden farksız. Perno hakkında yeni bir bilgi var mı? Onun hakkında bir şey yok. Ne bir abonelik, ne adına kayıtlı bir kart, ne de işi konusunda en ufak bir iz. Bir soruşturma yürütmüyoruz da Hayalet Avcıları filmini çekiyoruz sanki. Sen ne düşünüyorsun? Terörist ve paraşütçü olduktan sonra Perno gücün karanlık tarafına katılmış gibi geliyor bana. Anlamadım. Bir ajan. Erwin bu kelimeyi işitince ürpermeden edemiyordu. Düşün diye ısrar etti Kripo. 2005 yılında herifin cezası tuhaf bir şekilde affediliyor. Ertesi yıl onu Guyana'daki paraşütçülerin arasında görüyoruz. Ardından savaş gazisi ödeneğini aldı. Adresin dışında resmi hiçbir mevcudiyeti yok. Araştırdım. Guyana'da aldığı yaralar hayatı için herhangi bir engel oluşturmuyor. Herife aylık ödemek için bu bir bahane. Faşo hem görev başına para ödenen hem de düzenli bir aylık geliri olan uykudaki bir ajan. Sıradan bir polis de bunu anlayabilirdi. Adam Morvan için çalışıyordu. Çivi adam bu yüzden onu seçmişti. İntikam teorisini güçlendiren bir nokta daha. Bu konu babanla konuşma zahmetine değer dedi Kripo. Onun aklından geçenleri okumuş gibi. Belki de onu tanıyordu. Bununla ilgilenirim. Küçük Simone'den sonra bu. Sana ilgileneceğimi söyledim. Çok sert bağırmıştı. Yeniden mutfağa gitti ve kendine bir kahve daha hazırladı. Tutanağı kim yazıyor? Sardalya ile Audrey oradalar ama stüdyonun halini hatırlıyorsundur. Katil her yeri alt üst etmiş. Ya onu ilgilendiren bir şeyi arıyordu ya da kurbanı tanıyordu ve ilişkilerini ispatlayacak her türlü izi sildi. Sert ve sade kahveyi yine bir dikişte bitirdi. Gözünden kaçmış bir şey olabilir. Ben şüpheliyim diye mırıldandı Kripo. Karşımızda üstün bir zeka var. Şaka yapıyorsun değil mi? Hepsi bu kadar mı? Hayır, Levanten saat 9:36'ya geliyor. Bize Anne Simone ile ilgili bir şey göstermek istiyor. Nedir? Söylemedi. Erwin yeniden balkon kapısına doğru gitti. Kapıyı açarak balkona çıktı. Hava serin ve temizdi. Manzara insanın nefesini kesiyordu. Manzara doğan günün ışığında kimyasal banyosundaki gümüşü bir fotoğraf gibi yavaş yavaş beliriyordu. Hala flu olan ayrıntılar ağaran günün sıvı kıvrımlarıyla usul usul dans ederek ortaya çıkıyordu. ''Sana yolladığım linklere baktın mı?'' diye sordu Kripo. ''Hangileri?'' ''Ivo Lartigue'nin heykelleri.'' ''Zamanım olmadı.'' ''Sen dün gece ne halt ettin?'' Tam cevap veriyordu ki ensesinde bir gıdıklanma hissetti. Sanki akrep dokunmuş gibi kenara sıçradı. Sofia kapının pervazında duruyordu. Chloe tişört ve kenarları dantel işlemeli yarı sayda magic form külot. Bu sözcüklerin yeni yetmelik çağında mastürbasyon yapmak için büyük mağazalardan arakladığı, iç çamaşırı kataloglarından aklında kaldığını hatırladı. Utangaçlık ile günaha teşvik karışımı, en sevdiği her şey. Saat 9'da büroda olacağım dedi boğuk bir sesle. Telefonu kapattı ve ereksiyon halinde olduğunu fark etti. 88. Bölüm. Sofia hemen parkenin üstünde sevişmek istedi. Ama Erwin anlaşılmaz bir utanma duygusu ya da saygı veya neden olduğunu bilemediği bir nedenle bunu reddetti. Odaya gittiler. Bu kez daha bilinçli, daha sakin oldu ve yine çok ateşli. Başının üstünde fırtına gürültüsü, kutsal uyarılar, büyük cezalar beklerken her şey gürültüsüzce, sessizce olup bitti. Yarım saat sonra tam olarak Sofya'nın Erwin'i telefonla konuşurken yakaladığı yerdeydiler. ''Bir kahve daha?'' diye sordu genç kadın mutfak tezgahının arkasına geçerken. ''Hayır sağ ol, daha önce iki tane içtim.'' Saatine baktı, gitmem lazım. Bana asık suratlı büyük polis ayakları yapma diyerek güldü Sofia. Hayır hiç de öyle değil, ben. Genç kadın elinde kahve kupasıyla Erwin'a doğru geldi. Parfümü kahvenin kokusunu bastırıyordu. Daima büyüleyici ve tatlımsı bir koku yayan kadının gizemli metabolizması. İkimiz hakkında diye kekeledi Erwin. Ben, dur sen saçmalamadan önce ben konuşayım. Irwin utangaç bir tavırla kollarını açtı. Gömleği sarkıyordu. Hala külotluydu. Parkenin üstünde yalın ayak duruyordu. Sana dün çok içtiğimi ve pişman olduğumu söyleyebilirim. Ama kesinlikle tam tersi. Uzun bir süredir yapmadığım için pişmanlık duyduğum şeyi yapma cesaretini bulmak için içtim. Beni anlıyor musun? Sanırım evet. Şimdi evine git ve düşün. Benim için ciddi bir şeydi bu ve umarım senin için de öyledir. Ben bir gecelik kız değilim. Irwin gülmesine engel olamadı. Gerçekten de one night stand tarzı değilsin. Öyleyse öp beni. Sofya bunu söylerken kahve kupasını bıraktı ve Irwin'i gömleğinin iki yanından yakaladı. Irwin çarpan yüreğini bala bulandıktan sonra ateşin üstünde şişe geçirilmiş bir organ olarak hayal etti. Bayılmanın eşiğindeki bir apne hastası gibi yeniden nefes aldı. ''Benim için'' dedi her şeyi göze alarak, ''sen bütün gecelerin kızısın.'' Sofya İtalyan şansonlarındaki gibi gırtlaktan gelen bir sesle yeniden kahkahayla güldü. ''Yine de fazla abartma.'' ''Sana söylemek istediğim, daha sonra şimdi güle güle git katillerini yakala.'' Irwin boyun eğdi. O da pantolon, ceket, Sofya kollarını göğsünde kavuşturmuş arkasında duruyordu. Genç adam bir şeyler söyleme ihtiyacı duydu. ''Eve gidip bir duş yapacağım, normalleşmem gerekiyor.'' Sofya elini penisinin üstüne koydu. ''Birleşme anımızı hiç unutma.'' Aristokrasinin doyum olmaz cazibesi, her türlü edepsizce sözü söyleyebilir, her türlü hareketi yapabilirdi. Ama davranışları hep zarif ve kibardı. Kaynar suyun içindeki çay yapraklarının yavaş yavaş demlenmesi gibiydi. Yaluak, soru Irwin'in ağzından bir anda cep telefonunu cebine koyarken ve tabanca kılıfını yerine yerleştirirken çıkmıştı, henüz kardeşini aramamıştı. Luak benim işim.
Benim de kardeşim.
''Sanırım sen ve ben şimdilik bir şey söylememe konusunda hemfikiriz.'' Irwin ceketini giyerken başını salladı. ''Bu konuda senden daha fazla risk altındayım.'' diye ekledi Sofia. ''Dün gece olanları öğrenirse mahkemede çok daha güçlü olur.''
''Gözaltına karşı zina, top santrada.''
''Kesinlikle.'' Irwin odadan çıkarak koridora doğru yürüdü. Sofya biyolojik ortamına tamamen uyum sağlamış bir kedi gibi sessiz adımlarla onu takip ediyordu. ''Seninle bir şey konuşmak istiyordum.'' dedi Holde. ''Dün akşam fırsat bulamadım.''
''Nedir?''
''Avukatım şu anki ortak mal varlığımızla ilgili bir değer tahmininde bulundu boşanma için.''
''Mal varlıklarını ayıracaksınız değil mi?''
''Hayır, evliliğimizin başında bu...''
''Büyük aşk mı?''
''Evet, sahip olduğumuz her şeyi birleştirmek istedik.'' Özellikle de babalarımızın canını sıkmak için. Irwin midesinde bir sancı hissetti. Hep erkek kardeşini kıskanmıştı ama bugün buna hakkı olduğunu düşünüyordu. Bu duygu şimdi ona biraz daha şiddetli, aynı zamanda daha da hakkaniyetli geliyordu. Luak'ın mal varlığının değerini belirlemek için bazı belgelere ulaşmış. Tuhaf bir şey yakalamış. Baban vasiyetini şimdiden hazırlamış.
Bunda şaşırtıcı bir şey yok.
Coltano'daki hisselerinin tamamını Luak'a bırakmayı düşünüyor. Kız kardeşinle sen diğer varlıkları paylaşıyorsunuz.
Bunları nasıl bilebiliyorsun?
Sana avukatımın kendisini alakadar etmeyen işlere de bulaşan bir tip olduğunu söylüyorum. Ayrıntıları bilmiyorum.
Seni vasiyetin dışında bırakan ciddi bir bağış yapmış sanırım.
Kesinlikle hayır. Belgelerde evlilik sonrası edinilmiş mallar kuralı gereğince tüm bunlarda benim de hakkım olduğu açıkça belirtiliyor.
Sen bu kağıtları gördün mü?
Henüz görmedim. Bu tuhaf değil mi? Irwin elini çelik kapının koluna koydu.
Araştıracağım, seni ararım.
Şakacı bir söz bu vedaların ciddiyetini yumuşatabilirdi ama Irwin'in aklına hiçbir şey gelmiyordu. Sofia sözsüz şeklini tercih etti. Öpücük çok daha iyiydi. 89. Bölüm. Morven şafak vakti eve döndüğünde aklında tek bir düşünce vardı, yeniden yola çıkmak. Durumun ciddiyeti Floransa'da üst düzey bir toplantı yapmayı gerektiriyordu. Sabahın 8'inde yorgun, her şeyi tutulmuş halde inine ulaşmış ve yeni yolculuk için eşyalarını hazırlamaya başlamıştı. Duş almış, tıraş olmuştu, kafasında plan yaparken kahvesini içiyordu.
Yeni maden yatakları ile ilgili henüz taslak halindeki planı çoktan sızdırılmıştı. Bu sızıntının nereden olduğunu hala anlayamıyordu. Sahada çalışan hiçbir ücretlinin bundan haberi yoktu. Yaptığı hiçbir yatırım da onu ele veremezdi. Morvan'ın Yıldırım Savaşı, Lubumbashi'nin yüzlerce kilometre uzağında güvenliksiz bir bölgede gerçekleşiyordu. Alanı kendi şirketine devretmeden ve konvansiyonel çıkarma evresine geçmeden önce gerçekleşen çok hızlı bir zenginleşme. Bunu yapabilirdi. Afrika'da her şey mümkündü. Ama şimdi sonuçta çok önemli olmasa da Kabongo'yu da hesaba katması gerekiyordu. Afrikalının suç ortaklığı sahadaki operasyonu daha güvenli kılıyordu. Ortak bir anlaşmayla hükümetin payından tırtıklayacaklar ve ganimeti paylaşacaklardı. Onun kafasını kurcalayan başlangıçtaki planın neden altüst olduğuydu. Loak jeologlardan şüpheleniyordu ama yanılıyordu. Klo ölmüştü ve ölümünün şüpheli olduğuna dair hiçbir şey bulamamıştı. Diğer ikisine gelince, Morvan dün gece Kinshasa'dan onlarla temas kurmayı başarmıştı. Dikkat çekici bir şey yoktu. Bilgi başka bir yerden sızmıştı. Trader Serrano'nun alıcıların isimlerini vermesi gerekiyordu. Ardından kaynaklarını öğrenmek için alıcılar sorgulanacaktı. Morvan, köstebeğin ismini öğrenince nasıl davranacağına karar verecekti. Cep telefonu titreşti. Irvin, nihayet.
Seni kaç kez aradım?
Özür dilerim, soruşturma tüm zamanımı alıyor ve...
Seni bunun için aramadım, kardeşine yardım etmen gerekiyor.
Ne?
Bu sabah bir trader'ı sorgulamaya gidecek, onunla gitmeni istiyorum.
Başka işim yok mu sanıyorsun?
Bu çok önemli, Coltano'da kaçaklar var ve sadece bu adam.
Beni ilgilendirmiyor, kız kardeşimi bulmak için zaten bir gece kaybettim, bir de bunun için vakit kaybedemem.
Bu sadece bir saatini alır. Luak ona sorular soracak. Senin varlığın herifin gözünün korkması için yeterli olacaktır.
Irvin zoraki bir kahkaha attı.
Hiç konuşmayan belalı herif ha.
Eğer bunu yapmazsan Luak açısından her şey kötüye gidebilir.
Bu kaçakla onun alakası var mı?
Hayır ama Afrikalı dostlarımız ondan şüpheleniyor. Ona yardım et, bunu ona borçlusun.
Ne demek istiyorsun?
Hattın diğer ucundan bile Morvan oğlunun ses tınısının değiştiğini anlamıştı. Oğlunun vicdanı rahat değildi. Bir neden bulmaya karar verdi.
Sen ağabeysin diye cevap verdi acele etmeden. Ailenin en güçlü halkası. İstesen de istemesen de kardeşinden sen sorumlusun.
Onu birazdan ararım diye teslim oldu Irvin.
Soruşturmada ne durumdasın?
Yeni bir ceset daha bulundu.
Ne? Bana herhangi bir bilgi gelmedi.
Henüz resmi yazı yazılmadı.
Cesedi siz mi buldunuz?
An Simoni'nin bedeninde bulunan organik parçalar sayesinde.
Kurban kim? Ludovic Perno adında biri.
Morvan yumruk yemiş gibi oldu.
Her şeyi yapan adamı.
Jean-Philippe Maro'yu da öldüren oydu. Demek bu nedenle artık ondan hiç haber almıyordu.
Onu tanıyor musun diye sordu Irvin.
İsim bana bir şeyler söylüyor.
Saçmalamayı kes baba, herif bir ajandı.
Teyit etmem lazım.
40 yıldan beri devletin gizli operasyonlarını kontrol ediyorsun. Bu herif senin için mi çalışıyordu, evet ya da hayır?
Yalan söylemek neye yarardı? Her ikisi de zaman kazanacaksa.
Evet.
Ne yapıyordu?
Ufak tefek işler.
Bu konuda tanıklık yapar mısın?
Hayır.
Son günlerde neyle meşgul olduğunu biliyor musun?
Hayır.
Seninle en son ne zaman temas kurdu?
Randevu defterime bakayım, sana söylerim.
Beni aptal yerine koyma baba. An'la ilgili olarak 36'ya çağrılmanı engelledim. Bu kez oraya çağrılma tehlikesiyle karşı karşıyasın.
Hiçbir şey söyleyemem, devlet sırrı.
Irvin alaycı alaycı güldü. Sorununun vahametini anlamamış gibi bir halim var. Katil ilk cinayet mahalline senin yüzüğünü bıraktı. İkinci kurban senin koruman altındaydı. Şimdi senin cehennem köpeklerinden biri öldürüldü. Senin intikam teorin gerçeğe dönüştü. O halde benimle açık oyna.
Bu sabah sesin çok yüksek çıkıyor. Kardeşinle ilgilen ve beni ara.
Telefonu sertçe kapattı ve birkaç saniye hareketsiz kaldı. Oğlu haklıydı. Yüzükten ve andan sonra Perno. Mayombe inancına göre Minkondiler intikam fetişleriydi. Büyücülere karşı koymak veya onları cezalandırmak için kullanılırlardı. Aslında katil Morvan'ı savaşılması gereken bir iblis olarak görüyordu. Valizini kapattı. Bu yeni felaket Floransa'ya gitme konusunda onu cesaretlendirmişti. Kendisi için en önemli meseleleri, çocuklarının işleri yoluna koymak için orada kalması gerekebilirdi. Servis merdiveninden inerken aklına Perno geldi. Ölümü tüyler ürpertici olabilirdi ama andan farklı olarak o bu tür bir sona hazırlanmıştı. Morvan onu hiç sevmemişti ama Faşo gözünü budaktan sakınmayan biriydi. Yalnız cani, yarı deli, faydalı bir savaşçı. Perno'nun onun için çalıştığını ortaya çıkarmaları dramatik bir sonuca neden olmazdı. Devlet onu koruyacaktı. Ama Irvin, Jean-Philippe Marot'un ölümüne kadar gidebilirdi. Zira bu intihar emrini başka birileri vermemişti. Kişisel işler. Kaldırımda bir taksiye el etti ve içeri daldı. Ruvasi, Terminal 2G.
39. Ayrımın sonu. Sayfa 416.